SBS Radio.
Türkiye gündemini bu hafta yine Yavuz Orhan'dan alacağız. Yavuz merhaba.
Merhabalar, iyi yayınlar.
Teşekkürler. Dilersen gündemin en sıcak konusuyla başlayalım. Amerikan Başkanı Donald Trump tweet attı önceki günlerde. Türkiye'yi ekonomik açıdan mahvederiz dedi eğer Türkiye Kürtlere saldırırsa Suriye'de diye. Ve buna cevaben Cumhurbaşkanı'nın kullandığı ifadeler bazı kesimler tarafından çok yumuşak bulundu ve şiddetle eleştiriliyor Cumhurbaşkanı bazı kesimlerce. Bununla ilgili sen neler söylemek istersin?
Bu tweet'i pazartesi günü sabah attı Donald Trump. Ve Suriye görüşmeleriyle ilgili Türkiye'ye gelen heyetin Amerika'ya dönüşünden sonra o heyet gelirken de çok tartışmalıydı ve Suriye'de işbirliği yaptığı Kürt grupların korunması gerektiğine ilişkin açıklamalar yapmıştı o heyetin içinde olan Bolton gibi isimler ve bu açıklamalara tepkiler de vardı. Hatta Cumhurbaşkanı tepki olarak görüşmemişti o heyette. Onlar döndükten sonra pazartesi günü Trump böyle bir tweet attı ve Türkiye'de Dışişleri Bakanı vasıtasıyla aynı zamanda İbrahim Kalın vasıtasıyla ya da saraydaki iletişim başkanlığı vasıtasıyla bunlara cevaplar verdi. Yalnız Cumhurbaşkanı hemen peşinden konuşmadı. Zaten Cumhurbaşkanı tepkilerini biraz yumuşak bulunması üzerine yapılan eleştirilerde o gün içindeki gelişmeyi de göz önünde bulundurmak lazım. Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump'la bu kadar sert bir tweet sonrasında bir telefon görüşmesi yapmak istedi ve o telefon görüşmesini yaptı. O telefon görüşmesinde iki lider anlaştılar. Yani Türkiye'yi mahvederiz cümlesinin üzerinde durmadan Suriye'de birlikte ne yapabilirizin üzerinde daha çok durarak, çünkü ertesi gün Cumhurbaşkanı bunu net bir biçimde de açıkladı. Anlaştılar. Neden anlaştılar? Suriye'de 32 kilometrelik 20 millik bir tampon bölge oluşturulması konusunda Trump askerlerini çekeceği konusunda teyidini verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. Daha sonra 20 millik yani 32 kilometrelik bir tampon bölge oluşturulmasını düşündüğünü aktardı. Zaten Türkiye'nin geçmişten beri böyle bir talebi vardı ve bu konudaki ortak görüş üzerine Cumhurbaşkanı yumuşak bir tepki verdi ve dedi ki o tweet bizi ve arkadaşlarımızı üzmüştür demek niyetinde. Daha önceki yabancı devlet adamlarından gelen küçük eleştirilere bile son derece sert yanıt veren Cumhurbaşkanı bu tweete, ki tarihte görülmemiş bir durum, hatta Johnson mektubuyla falan da karşılaştırılıyor, bu tweete bu kadar yumuşak bir cevap verdi. Şimdi tabii işin polemik kısmının dışına çıkıldığında Suriye'de çok enteresan bir süreç yaşanıyor. Bu 32 kilometrelik tampon bölge önerisi, Trump'ın daha sonra bunu bir tweetine de yazdı. Hatta Türkiye'nin ekonomisini mahvederiz dedikten sonra Türkiye'de ekonomik alanda işbirliği yapacağız diye de yazdı. Yani Trump'ın karakterini de biraz ortaya koyması açısından bunu söylüyorum. Asıl mesele Türkiye'nin Suriye'de talepleri var. Diyor ki Fırat'ın doğusundaki PKK-PYD yapılanmasını ortadan kaldırılması gerekli. Amerika'nın verdiği silahlar geri toplanmalı. Orada bir Kürt koridoru oluşmamalı. Daha doğrusu bir terör koridoru olarak da söylüyor. Bu 32 kilometrelik tampon bölgeyi bunun için bir fırsat olarak gördü Ankara. Ancak bunun içi dolmuş değil. Bu konuda da henüz çok ciddi filoluklar var. Netleşmiş değil. Bu 32 kilometre kimin kontrolünde kurulacak tampon bölge eğer kurulacaksa? Buna Rusya ne diyecek? Ayrıca PKK'ya bağlı olduğunu iddia ettiği Türkiye'nin PYD ya da Suriye'nin demokratik güçleri nasıl hareket edecekler? O bölgeden çıkacaklar mı? Çıkartılacaklar mı? Nereye gönderilecekler? Ankara'ya bakarsanız oradaki PYD'ye ilişkin gruplar bölgeyi terk edecekler. Orada bir güvenli bölge oluşturulacak, tampon bölge. Türkiye'ye göç etmiş olan Suriyeliler o bölgeye gidecekler. Bir takım inşaat faaliyetleri olacak ve onun üzerine de Türkiye göçmen meselesini de halletmiş olacak. Ankara böyle bakıyor. Kendi kontrolünde bir bölge olarak bakıyor. Ama SDG'ye baktığınız zamansa orayı bir güvenli bölge olarak tarif ediyor. Uluslararası gücün etkili olduğu, yabancı kuvvetlerin içine girmeyeceği bir bölge diye nitelendiriyor. Suriye farklı bakıyor. Diyor ki eğer öyle bir girişim olursa biz sonuna kadar topraklarımızı koruruz diyor. Yani burada bir silah kullanmaktan bahsediyor. Rusya farklı bakıyor. O da diyor ki Kürtler, bölgede yaşayan Kürtler Suriye yönetimiyle işbirliği yapmaları gerekli ve bu işbirliği sonucunda bizim açımızdan önemli olan Suriye'nin toprak bütünlüğü diyor. Yani ortaya bir tampon bölge söylemi gelmiş durumda. Bunun üzerine herkes kendi penceresinden bakıyor. ama sorun hala çözülebilmiş değil. Son derece flu ve nasıl içinin doldurulacağı da aslında Türk-Amerikan ilişkilerini belirleyecek hususlar arasında. Tam bunlar konuşulurken Membiç, ki Türkiye'nin çok önem verdiği bir bölge, burada bir patlama meydana geldi. Amerikan askerleri hedef alındı. Suriye topraklarında üniformalı resmi olarak ölen ilk Amerikan askerleri olarak da tabir ediliyor buna ve 4 Amerikan askeri hayatını kaybetti. Toplam 20 kişi hayatını kaybetti. Bunlardan 4'ü Amerikan askeri. Bunun da tam Amerika giderken IŞİD tarafından da üstlenilmesi zamanlama olarak kafalarda kuşku yarattı. Ancak tabii o olayda henüz daha soruşturmasıyla, işte Amerikan istihbarat örgütlerinin yaptığı açıklamalarla netlik kazanmış değil. Sadece IŞİD'in üstlendiğini biliyoruz. Yani bölge her zamanki gibi karışık diyebiliriz Melih.
İç siyasete dönelim şimdi de. Cumhuriyet Halk Partisi'nin İzmir adayı halen açıklanmadı ve son dakikada sürpriz bir gelişme oldu. Daha önce aday değilim diyen şimdiki belediye başkanı Aziz Kocaoğlu adayım açıklaması yaptı. Öte yandan İzmir adayının Tunç Soyer, yani Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer'in olacağını Barış Yarkadaş dile getirdi. Senin duyumların nedir ve Kocaoğlu'nun adaylığını nasıl değerlendiriyorsun?
Şimdi Kocaoğlu aday olmayacağım dedi ama bunu bazı şartlara bağlamıştı. O zaman demişti ki küçük bir ilçenin belediye başkanını İzmir'e aday yapmamak lazım, tanınma sorunu yaşayabilir. Bunun dışında daha önce milletvekilliği yapmış, partide görev almış bir takım isimler var İzmirli ve tanınan isimler İzmir tarafından, onları değerlendirmek lazım diye aslında bir takım adresleri işaret etmişti. Özellikle Alaaddin Yüksel üzerinde duruyordu. Eski milletvekili, eski il başkanı, İzmir'in il başkanı. Yani Kocaoğlu aday olmayacağım derken ben aday olmayacağım ama benim yerime şunu yapın demişti. Hatta Tunç Soyer'in de aday yapılmaması gerektiğini, o işte küçük ilçeler İzmir'e tam olarak hakim olamazlar, küçük ilçelerin başındaki isimler, gençler burada daha doğru bir karar vermek lazım diyerek Tunç Soyer'i de tarif ederek aday yapılmaması gerektiğini anlatmıştı. Ama süreç ilerledi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun başarılı bulduğu bir belediye başkanı Tunç Soyer ve Tunç Soyer üzerinde bir konsensüs sağlanmıştı. Ve dün itibariyle de partinin yetkili kurullarında görüşülüp İzmir'in açıklanması bekleniyordu. İsim de Tunç Soyer'di. İşte bunu görüp Aziz Kocaoğlu son bir hamle yaptı ve dedi ki ben aday değildim ama bugüne kadar aday belirlenmedi, çok zaman kaybedildi, tarihi bir sorumluluğum var, İzmir gibi kritik bir yer ve ben adaylığa artık bu sorumluluk gereği kendimi göstermek durumundayım diyerek Kemal Kılıçdaroğlu'dan randevu isteyip genel merkeze gitti. O randevunun da hayli gergin geçtiği belirtiliyor. Hatta çok sinirliyim diye odaya girdiği Kocaoğlu'nun, Kemal Kılıçdaroğlu'nda sinirlenme başkan konuşuruz dediği belirtiliyor. Tam da İzmir adayının belirleneceği gün yapılan bu açıklamalar üzerine CHP bir hafta erteledi. Gelecek hafta açıklanacak İzmir'in adayı ve muhtemelen Aziz Kocaoğlu'nun son hamlesine rağmen CHP tavrından vazgeçmeyecek. Eğer olağanüstü bir gelişme olmazsa Tunç Soyer ismini açıklayacak. Ama Aziz Kocaoğlu'nun o açıklandıktan sonra nasıl bir tavır alacağı da önemli. Yani İzmir'de CHP'nin faaliyetlerini destekleyecek mi? Ki Kocaoğlu da iki dönemdir orada belediye başkanlığı yapıyor, tanınıyor, biliniyor. Yoksa farklı bir tavır mı belirleyecek? Onları göreceğiz. Ancak genelde şöyle oluyor. Bir takım kızgınlıklar olsa bile ilk açıklamalar sırasında, sonrasında partinin bayrağı altında bütün partiler birleşiyorlar.
Bir tarım ülkesi olan Türkiye'nin artık baklagilleri ithal edeceği, hatta soğanı dahi ithal edeceğine dair haberler yer alıyor basında. Bu noktaya nasıl gelindi? Bunu neye bağlıyorsun Yavuz?
Ne çok tartışılıyor. Bir bilseniz bu Türkiye'de kendi kendine yetebilen bir ülke. Fasulyeyi, pirinci, bulguru, aklınıza gelebilecek her şeyi yurt dışından ithal eder hale nasıl geldi? Bunun üzerine uzmanlar yorumlar yapıyorlar. Türkiye'de değerlendirilebilecek arazinin çiftçi tarafından ekilmediğini, çünkü üreticinin korunmadığını, zarar ettiğini, zarar ettikçe üretimin azaldığını ve Türkiye'nin ithalata yöneldiğini. Son olarak da resmi gazetede yayınlandı. Önce soğan, sonra baklagiller, ardından işte pirinç, tahıl, buğday, arpa. Aklınıza gelebilecek her şeyle ilgili bir gümrük sıfırlama kararı yayınlandı. Belli bir süre içerisinde, belli bir kotada İthalat yapacak Türkiye. Yani yurt dışındaki, dışarıdaki çiftçileri bu ithalatıyla desteklemiş olacak. Bu yönden de çok eleştiriliyor. Soğan meselesi ise çok özel, çünkü geçtiğimiz birkaç ay içinde soğanın yüksek fiyatlara çıkması üzerine hükümet devreye girmiş, depolar basılmıştı. Halbuki soğanın her dönem depolandığı o baskınlar sırasında ortaya çıkmıştı. O dönem uzmanlar uyarmışlardı, Türkiye'de soğanla ilgili sorun var. Hem hastalık var hem de hekim azaldı. Türkiye'nin ihtiyacını karşılamayacak noktada, onun için fiyatlar yükseliyor. Yani talep fazla, arz az diye ve bugün geldiğimiz noktada o uyarıların doğru olduğu anlaşılıyor. Türkiye'de soğan bile ithal edilir hale geldi. Simgesel bir durum bu. Zaten kolay yetiştirildiği bilinen bir ürün, ancak bir önceki yıl soğanın üretici tarafından değeri üzerinden satılamaması ve üreticinin zarar etmesi üzerine bir sonraki yıl az ekmesi ve Türkiye'de soğan kıtlığının beraberinde gelmesi bu tartışmaları da yapmamıza neden oldu. Ancak ne önlem alınacak? İşte bütün uzmanların söylediği, çiftçinin desteklenmesi gerekli, bir planlamaya ihtiyaç var. Türkiye'de kimin ne ürettiği tam olarak planlanamıyor. Bu yüzden de her şey ithal ediliyor. Bu eleştirilere Tarım Bakanı elbette biz planlamamızı yapacağız, çiftçiyi destekliyoruz gibi yanıtlar verirken bir yanıyla da şöyle bir cümle etti. Onun üzerinden de tartışma devam ediyor. Hep paramız var ki ithal edebiliyoruz dedi. Evet, paramız var, ithal edebiliyoruz ama Türkiye cari açık nedeniyle çok ciddi ekonomik sıkıntılar da yaşıyor. Yani bu tip polemiklerle birlikte ama ortada olan bir gerçekle gündemimiz tarım son dönemde. Soğanı bile ithal eder hale gelen bir Türkiye var ki bir tarım toplumu, tarım üzerinde üretim için çok verimli toprakları olan bir ülke. Ama buna rağmen çok ciddi, her dönem Türkiye'nin ihtiyacını karşılayabilecek kadar üretim yapabileceği fasulye gibi, bulgur gibi, buğday gibi bütün ürünleri ithal eden bir ülke haline gelmesi herkesin tartışma noktası, ortak noktası gibi görünüyor. Neydi?
Bu haftaki tüm bu bilgiler için çok teşekkür ediyorum. sbs.com.au